Perspektif programından herkese merhaba. Ekonomist Güldem Atabay ile beraber hafta boyunca açıklanan makaleler, haberler, raporlar üzerinden ekonomideki görünümü konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Sinan Bey. İyiyiz, çok iyiyiz. Bu hafta daha iyiyiz. Seçimi geride bıraktık. Hem belirsizlik bitti hem de benim adıma çok güzel bir sonuç oldu. Çok mutluyum. Uzun zamandır ilk kez mutlu ve iyi hissediyorum kendimi.
10 yıllar sonra mı?
10 yıllar sonra.
Güldem Hanım, size seçimi soracağım. Bunun öncesinde daha sıcak bir haberle başlayalım istiyorum. Yine seçim sonrasını ilgilendiren bir haber olabilir gibi geliyor. First Abu Dhabi Bankası Türkiye'de bankacılık sektörüne girmek için arayışlarda olduğuna, bu çerçevede Yapı Kredi Bankası'nı değerlendirdiğine dair Bloomberg'de bir haber çıktı. Bu haber sonrasında hem Yapı Kredi Bankası hem de Koç Holding'in hisselerinde yukarı yönlü bir hareket oldu. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor size soracağım. Ama daha genel çerçeveden de esasında önceki seçim sürecinde de yapılan bir tartışmaydı. Seçimi atlattıktan sonra özellikle Körfez sermayesinin Türkiye'ye gelebileceğine dair, bankacılık sektöründe bankaları ya da başka ön plana çıkan şirketlere alma yoluna gidebileceğine dair haberler vardı. Buna dair kulis bilgiler de geliyordu. Bu haberler, bu kulis bilgiler bu seçimden sonra gerçeğe mi dönüyor? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Yani şu para gelmedi. Geçtiğimiz Haziran ayından beri Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da ilişkide olduğu ülkelerle işte görüşmeler yaptı seçimden sonra. Yeni ekibi özellikle hem Merkez Bankası'nın o dönemki başkanı Gaye Erkan hem de Mehmet Şimşek özel olarak turlar yaptı oraya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bir 50 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Fakat geçen süre içinde işte yerel seçimlerden sonraki haftaya ilerlemek üzereyiz. Sıcak para dışında doğrudan yatırım olarak önemli bir miktar gelmedi. Hatta sıcak paranın da 3-4 milyar dolar ötesinde gelmediğini gördük. Zaten bütün piyasada biriken stres de biraz o yüzden oldu. Peki bu neden gelmedi? Şimdi yine hemen ben Mısır örneğine dönmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ya da oradaki ülkeler, oradan kaynaklanacak para. Böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaşı gözü ya da burada kaldı tekrar bir cumhurbaşkanı oldu diye buraya gelmek istemiyor. Kurallı ekonomiye gitmek istiyor. Mısır nasıl IMF anlaşması imzalattırıldı. Ondan sonra oraya sermaye akışı hızlandı. Türkiye için de benzer bir döngü bence söz konusu. Dolayısıyla burada sıcak para faiz artışlarını görmek istedi. Faiz artışlarının nerede duracağını, enflasyonun nereye gideceğini görmek istedi. Ocak ayında durdu. Ocak, Şubat ve hatta Mart enflasyonu çok sene sonuyla uyumlu gelmedi. Arkasından şimdi bir tür daha faiz artışı isteyecekler. Nisan, Mayıs'ta muhtemelen toplamda artık onun hepsini Nisan'da mı yapar, Nisan, Mayıs'a mı yayar bilmiyorum ama 500 bas puanlık daha faiz artışı gelecek. Sıcak para o şekilde biraz daha rahat en azından yaz sonuna kadar gelmeye başlayacak. Şimdi bu uzun girizgahtan sonra hani Yapı Kredi hikayesine gelirsek aslında aynı şey. Burada kurallı bir ekonomi istiyorlar. Yerel seçim riski geride kaldı. Yerel seçim riski geride kaldı ama burada ortaklık yapacağı, bu anlaşmaları yapacağı hükümet de aslında çok önemli bir zemin kaybetti. Dolayısıyla ben hani zaten Birleşik Arap Emirlikleri sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde bankalarla ya da başka sektörlerle dediğiniz gibi ilgileniyor. Lojistik bunların başında geliyor. Türkiye'ye de bu tür ortaklıklar olacağını düşünüyorum. Şimdi Koç Holding gördüğüm kadarıyla haberlerde bunu yalanlamadı. Açıklanacak bir şey yok dedi. Bu şu demek bence. Biz bu görüşmeleri ilerletiyoruz. Hani evet basına çıktı ama daha olgunlaşmadı demek. Olgunlaşması için bir pazarlık ediliyor belli ki. Bu haberleri göreceğiz. Bu haberler kısa vadede TL üzerinde ve sıcak paranın gelmesi üzerinde olumlu etki yaratacak. Sıcak para geldikçe bu haberlerin çoğaldığını göreceğiz. Bu haberler geldikçe sıcak paranın gelmeye daha istekli olduğunu göreceğiz. Yani Mehmet Şimşek'in ve Erdoğan'ın tam istediği yönde gelişmeler. Ama çok kısa vadede sonuçlanır mı? Herhalde sonuçlanmaz ama bu sene içinde biter gibi gözüküyor. Bunun basına yansıması, Bloomberg kanalıyla dünyada duyulması bile önemli bir gelişme. Öyle değerlendiriyorum ben bunu.
Seçim öncesine dönecek olursak bir tartışma vardı seçim öncesinde. Kuru şu anda tutuyorlar ama seçimi geçtikten sonra tutmayacaklar, serbest kalacak ve TL'de hızlı bir değer kaybı yaşanabilir seçim sonrasında. Siz yaptığımız programlarda bunun için bir sebep olmadığını, bunun böyle olmayacağını söylemiştiniz. Seçim geçti. Hemen seçimin sonrasına baktığımızda risk primi tarafında da, kur tarafında da sakinleşme görüyoruz. Sizin beklentiniz ileriye dönük olarak bunun böyle devam etmemesi midir?
Biz neden yerel seçimden önceki programda da bunun böyle olacağını konuşmuştuk? Çünkü geçen seçimden sonraki döneme göre para politikası zemininde çok önemli bir değişiklik var. Ekip değişti. O saçma sapan politikalardan geri dönülmek zorunda kalındı. Çünkü Türkiye bir ekonomik krizle, ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya geldi. Faiz yükseltildi. Bir taraftan aslında sadece Mehmet Şimşek para politikasını dolaylı olarak yönetmiyor. Yani oraya yönetecek ekibi koydu. Ama aslında Türkiye'nin bütün ekonomisinin yönetimi Mehmet Şimşek'e verilmiş gibi gözüküyor. Şimdi seçimden sonra maliye politikasını sıkılaştırma adımları bekleniyor. İşte vergi artışları bunun içinde olacak. KDV %1, %20'ye eşitlemek gibi. Harcama kısıtları olacak. İşte yatırımlarda çok ciddi harcama kesintileri, ötelenmeler olacak gibi gözüküyor en azından. Dolayısıyla sanki enflasyonla süreçte biraz daha ciddileşilecek gibi. %36 sene sonu hedefine ulaşılır ulaşılmaz tartışmıyorum. Ama en azından %50'nin biraz daha altına inecek gibi gözüküyor. Bir taraftan da işte az önce bahsettiğimiz sermaye girişleri hızlanacak. Ve az önce onunla bağlantılı yine bahsettiğimiz Nisan ve Mayıs ayında muhtemelen faiz artışları gelecek. Şimdi seçim de bitti. Yerli yatırımcı asıl dövizi talep eden ve asıl bu hareketleri yaratan yerli yatırımcı bakacak %55 ve üstü mevduat faizi bulabiliyorsa oraya dönecek. Elindeki tuttuğu dövizi bir miktar bozduracak. Ben böyle bütün riski eleyecek şekilde bir anda böyle terse dolarizasyon başlayacak demiyorum. Ama bu hareketler olacak. Kur korumalı mevduattan çıkmalar belki biraz daha cazip hale gelecek dövize dönmeden TL'ye dönmek adına. Hani bunların da olduğu yerde TL'nin değer kaybının hala enflasyonun altında kalacağını düşünüyorum ben. Hala sene sonu beklentim 38'ler civarında dolar TL olarak. 38 olur 40 olur bilmiyorum ama sonuçta demek istediğim enflasyonun altında kalacak. Enflasyon %45 %50 olacaksa biz TL'deki değer kaybının %35-40 aralığında bir yerde olduğunu göreceğiz muhtemelen. Bunu da zaten hani böyle çok zeki olmak gerekmiyor bilmek için. Zaten Mehmet Şimşek diyor ki ben bunu böyle yapacağım. Merkez Bankası diyor ki biz bunu hani faiz artışını yaptık hadi belki bir iki tane daha ama zaten bundan sonraki süreçte TL'ye reel değer kazandırarak biz dezenflasyonu hızlandıracağız diyor. Dolayısıyla ilan edildiği şeye bakıyorum. Swaplara ait rezervler evet çok kötü seviyelerde. Ama kısa vadede döviz satarak bunu en azından bu beklenen paralar gelene kadar yönetme gücü var mı elinde? Biraz daha var. Zaten 20 milyar doları sadece Mart ayında sattı. Önümüzdeki dönemde işte bakıyoruz ihracatta biraz hareketlenme var. İşte turizmden döviz girişleri var. Merkez Bankası bir havuz gibi kullanılıyor halen dövizi toplayan ve dağıtan olarak. O yüzden net swapların ne olduğu çok da önemli tabii ama kısa vadede önemli olmadan burada isterse satabilir. Bu yönde bence diretecektir TL'ye reel değer kazandırmakta. O yüzden bence seçim öncesine göre biraz daha rahatlamış bir sürece girdik TL açısından.
Peki tam da bu noktada şunu sorayım o zaman. Seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra birçok programdaki tartışmalara baktığımızda Erdoğan bu seçim sonucunun faturasını kime keser tartışması vardı. Öne çıkan konuşulan bir isimlerden, konulardan bir tanesi de Erdoğan Mehmet Şimşek'e keser mi kesmez miydi? Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda gerek seçim öncesi gerek seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra Mehmet Şimşek'e kesmeyeceği ve arka çıkmaya devam edeceği şeklinde yorumlandı. Diğer taraftan Mehmet Şimşek'in seçim sürecinde evet kuruma destek verdi ama bir yandan da ileriye dönük olarak verdiği moral bozucu diyeyim açıklamalar da vardı işte seçim sürecinde bize nasıl bir tablonun beklediğine dair, işlerin zor olacağına dair. Siz tüm bu farklı perspektifleri değerlendirdiğinizde ben sizin önceki cevabınızdan Mehmet Şimşek'in kalacağını, faturanın kesilmeyeceğini anlıyorum. Ama nasıl yorumluyorsunuz?
Yani çok aslında basit bir neden. Mehmet Şimşek'e yollama lüksü yok Erdoğan'ın. Hatta işte bugün kulis haberleri var. Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'de çıkan haberinde. Halevere göre diyor ki Erdoğan gidiyor. İşte bakın tepkiler var, şehirleri kaybediyoruz. Şu emeklere bir şey yapacak gerçekten hiçbir şey yok mu diyor. Yine habere göre Şimşek de işte cevap veriyor. İşte elimizdeki swaplar Orta Doğu'yla özellikle vadilere de gelmek üzere sıkışık bir durumdayız. Böyle bir alanımız yok diyor. Ve buna rağmen dönüyor işte Erdoğan işte o beklenen İstanbul konuşmalarının birinde hani emeklilere bir şey açıklayacak deniyor diye onu açıklamıyor. Ve seçimin sonucuna da bu şekilde olmasına katkıda bulunuyor aslında o adımı. Açıklasaydı ne olurdu? Bunu yapması gerekmez mi? Hani onlar ayrı bir konu. Ama burada bizim tartıştığımız Mehmet Şimşek'in gücünü görüyoruz burada Erdoğan'ın üzerinde. Çünkü Erdoğan bir önceki seçimle ekonomide bütün popülist adımları attı kendini seçtirmek için. Ve şimdi atacağı fazla bir adım o anlamda popülizm adına kalmadı bence. Bu hani harcamaları enflasyonu ya da ücret ayarlamalarını enflasyona göre ayarlamasından bahsetmiyorum. Onun üzerinde yapmasını özellikle asgari ücretten bahsetmiyorum. Daha çok bu faizi çok aşırı indirerek işte bütün bu yarattığı makroekonomik dengesizliklerin patladığı nokta yerel seçimler oldu. Şimdi halkın da verdiği mesaj aslında ben bunu tam olarak benim üstüme yıktın ama bunu ben ödemek istemiyorum diye mesaj veriyor. Hatta CHP'nin de öne çıkma unsurlarından bir tanesi evet bir değişim oldu ama İstanbul ve Ankara sosyal belediyecilik örneği çok önemli örnekler ve Türkiye çapında İmamoğlu ve Yavaş izlendiği için iki önemli Erdoğan'a rakip lider olarak öne çıkan isim olarak bence biraz da ona oy verildi. Bütün bu yoksulluk içinde. Hükümet vermiyor çünkü. Hani Mehmet Şimşek politikasına gelirsek şu anda Erdoğan'ın yapabileceği en iyi yol onu almak yine bir krizle sonuçlanacağı için çok hızlı ve çok sert. Enflasyonu düşürebildiği kadar düşürme yolunda ilerlemek. Zaten seçim bitti, olan oldu. Şimdi işte Nisan ayındayız. Şurada Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ay sonra baz etkisiyle beraber enflasyonu düşürdüm diyebileceği alan da çıkacak. Sabredin diyecek. İşte 2024'ün sonunda %50'lere doğru gittiğini belki biraz altına indiğini göreceğiz. Yani şu anda o yoldan dönmesi çok gerçekçi gözükmüyor. Ama mesela Fatih Hoca yazmış, Fatih Özatay dün Ekonomi Gazetesi'nde. Hani bu gidişle başka şekillerde harcamalar kısılarak asgari ücrete ve işte emeklilere bir reel artış olarak ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar aç kalacak deniyor. Ha, bu yapılır mı yapılmaz mı Mehmet Şimşek tarafından bilmiyorum. Ama çok net. Bir de hani Erdoğan o seçim gecesi çıktığı konuşmada iki şeye işaret etti. Enflasyon ve AKP'deki kibir. Şimdi kibirin Şimşek'te olduğunu görmüyorum. Enflasyonu düşürebilecek en iyi isimlerden bir tanesi de hatta tek kaynak AKP'nin içinde kalan, Erdoğan etrafında kalan Mehmet Şimşek olduğuna göre hedef de o olmasa gerek. Zaten bugün yine çıkan başka bir kulis yazısında İsmail Saymaz'ın yazısında diyor ki işte 5 tane 8 tane isim var. Bunların 3 tanesi bakan. Hesap bunlara kesilecek diyor. Hani ona da bakabilir dinleyenler. Altına belki link koyarsınız. Hiçbirinde Mehmet Şimşek'in adı geçmiyor. Yani Mehmet Şimşek'i yollamak oldukça bu kadar 10 aydır, 10-11 aydır yapılan işlerin bir anda yok edilmesi demek. Erdoğan böyle bir şey yapabilir mi? Daha önce yaptı mı? Yaptı. Şu anda yapabilir mi? Yapamaz çünkü kaynağı yok. Arada çok önemli bir ekonomik zemin farkı var.
Programımızı kaparken bir de Dünya Bankası'nın Gazze ile ilgili önemli bir raporu yayınlandı bu hafta. Ben size onu da sormak istiyorum. Okuduğunuzu biliyorum. Orada yani Gazze'deki durum gerçekten çok çarpıcı. Hem insani olarak hem ekonomik olarak. Bir taraftan rapora göre 30 binin üzerinde can kaybı var ve bunun %70'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Diğer taraftan ekonomik tablosuna baktığımızda oradaki ne kadar büyük bir ekonomik açıdan hasar var diye onu da inceliyor Dünya Bankası. 18,5 milyar dolarlık maliyet oluşmuş durumda şimdiden. Bu da neye tekabül ediyor diye baktığımızda orada. Bölgenin 2022 yılındaki gayri safi yurt içi hasılasının %97'sine karşılık geliyor.
Yok olmuş bir ekonomi bir ülke var orada, evet.
Evet, yani hem insani olarak hem ekonomik olarak yerle bir olmuş bir durumda Gazze. Siz raporu okudunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öyle. Bir de hadi şunu da belki eklemek lazım o tespitlere. Yaklaşık 2,3-2,5 milyon gibi bir insanın 1,7 milyonu oturduğu yerden kalkıp başka bir yere gitmiş durumda. Ne okul kalmış durumda, ne hastane, ne işte dünyadaki çok ciddi bir şekilde açlık gören nüfusun %80'ini şu anda artık Gazze'deki bu yerinden edilen insanlar oluşturuyor. 17 bin tane çocuk ailesinden ayrı kayıp. Hani burada işte seks trafiğinden tutun da hani organ mafyasına kadar herkesin eline düşebilir şekilde açık. Ve hiçbir şu anda işte barış ihtimali yok. Biz hani Biden hükümetini belki de Biden hükümetine koltuğu kaybettirecek şekilde hala işte İsrail'e silah satışlarının desteği milyar dolar arttırdığını görüyoruz. Bence Dünya Bankası'nın bu raporunu bu tespitleri bir kurum olarak bu şekilde yansıtması önemli. Ama raporun son kısmı çok çaresiz ve mutsuzluk dolu aslında. Çünkü diyor ki dünyada bu şekilde yıkım yaşayan bölgelerde nasıl bir toparlanma oldu? İşte böyle verdiği adım adım yapılması gerekenler, işte önce acil ihtiyaçların karşılanması, arkasından işte kısa ve orta vadede, orta ve uzun vadedeki hedeflerin belirlenmesi, işte daha dayanıklı binalar yapılması, bu işten zarar gören en alt kesimlerin hedeflenip desteklenmesi, özel sektörün buraya bağışlar yapması, çevre ülkelerin bağışlar yapması. Ya bunlar evet söylemek lazım, hani çok da doğru. Ama hani barışı getiremiyor dünya şu anda buraya ve bu göz göre göre burada bir katliam var. Dolayısıyla hani Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in, bütün bunların alacağı tutum önemli. Ama kimse durduramıyor. Arap ülkeleri de burada başta olmak üzere bir ses çıkarıp bir şey yapamıyorlar. Biden destekliyor. Biden gider, Trump gelirse hani oraya başkenti zaten Filistin topraklarını İsrail'in kabul edip taşıyan Trump yönetimi daha da sert bir şekilde İsrail'i muhtemelen destekleyecek. Yani bu işin dibi gözükmüyor. Mısır sınırını açmadığı ve başka bir yerde yaşam alanı kurulmadığı sürece bu insanların bu kötü durumları devam edecek. Öyle bir başka yaşam alanı çıkması halinde İsrail'in işgali kesinleşecek orayı. Yani korkunç bir durum. Ben bu çağda bunu anlamakta, kavramakta çok zorlanıyorum açıkçası. Dünyanın bu kadar tepki verip de aslında tepkisiz kalması anlaşılabilir bir durum değil açıkçası.
Evet.
Türkiye buna dahil tabii ki.
Maalesef çok çaresiz bir durum. Dediğiniz gibi bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz ama çok kısa vadede de bir umut var gibi gözükmüyor. İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. İsrail'e yönelik
Ramazan'da
ciddi.
barış peşindelerdi biliyorsunuz. Ramazan'da bile bu hani en azından ateşkes bile yapılamadı. Yani
Tamam.
burada şey çok garip.
İsrail'e göstermelik tepkiler dışında da bir tepki yok.
Aynen öyle, aynen öyle.
Güldem Hanım, isterseniz burada noktayı koyalım.
Teşekkür
Önümüzdeki
ederim.
hafta kaldığımız yerden devam ederiz.
Görüşmek üzere.
Çok sağ olun.
Herkese
Hoşça kalın.
dinleyenlere sevgiler.